Ayrım 55, sayfa 230. Kumandanlar buhranı. Fakat çalışmalar bu alanlarda kalmıyordu. Gene meclisin açılışından önceki günlere rastlayan bir başka karışıklık, hem Ankara'nın hem Mustafa Kemal'in kaderi üstünde etkiler yapabilecek kaygılı günler yarattı. Bu karışıklığı kumandanlar buhranı olarak adlandırmak yerindedir. Bu buhran olumlu bir şekilde sonuçlandı. Fakat Ankara'da Mustafa Kemal'e ve arkadaşlarına sıkıntılı, ağır günler yaşattı. Bu olayları kısaca özetlemeliyiz. İleride yakın arkadaşları ve milli mücadelenin muzaffer kumandanları olacak şahsiyetler henüz kendisiyle beraber değildirler. Henüz davaya kazanılmamışlardı. Ya uzakta, mesela İstanbul'da, şüpheler, tereddütler içinde henüz kendi günlerini gün ediyorlardı. Yahut da Anadolu'nun içinde, askerin başında, fakat önlerinde çatallaşan yollardan hangisini seçeceklerinde henüz kararsızdılar. Hatta bazıları da Mustafa Kemal hareketine düpedüz karşıdırlar. Bu arada Ali Fuat Cebesoy ve Kazım Karabekir'in anılarında yer verdikleri gibi, o devrede İstanbul'da bulunan Feyzi Paşa'nın, parantez içinde çakmak, Anadolu'da başlayan milli mücadeleye, Ankara'ya ve hele Mustafa Kemal'e karşı açık cephe alışı bunlardan biridir. Dipnot Ali Fuat Cebesoy, Milli Mücadele Hatıraları Cilt 1, sayfa 321 ila 350. Bu ve buna benzer hikayelerin şimdi bizim için değeri, milli mücadelenin ilk ve çetin koşullarını ve Mustafa Kemal'in bir zaman yaşamak zorunda kaldığı havanın ağırlığını aydınlatmalarından ibarettir. Nitekim Feyzi Paşa kısa bir süre sonra İstiklal Savaşı'nın önde gelen teşkilatçılarından biri olmuştur. Zaten Mareşal Feyzi Çakmak, mizaç, hayat anlayışı ve yaşantısı bakımından Mustafa Kemal'e benzemez. İstiklal Savaşı içinde ve sonra iyi anlaşan ve birbirlerine dayanan bu iki insan, Birinci Dünya Harbi içinde ve çeşitli cephe görevlerinde birbirlerine halef selef olmuşlardır. Parantez içinde yerine atanmak, yerine ona bırakmak. 1916'da Mustafa Kemal, İngilizlerin yarımadayı boşaltmalarından bir ay evvel, hastalığı dolayısıyla Anafartalar Grup Kumandanlığını Feyzi Paşa'ya terk etmiştir. Aynı suretle Doğu cephesinde karşılaşmışlardır. Suriye'de Mustafa Kemal'in reddettiği 7. Ordu Kumandanlığı'na da Feyzi Paşa getirilmiştir. Fakat Feyzi Paşa'nın milli mücadeleye katılışı biraz geç oldu. Çetin, direnişli, hatta bu mücadeleye karşı olan safhalar geçirdi. İstanbul'u İngilizlerin işgal ettikleri gün makamında fena muamelelere maruz kalmasaydı, Anadolu'ya karşı olan tutum ve direnişleri belki de devam edecekti. İlk anlaşmazlık Sivas'ta oldu. İstanbul, Feyzi Paşa'yı Sivas Kongresi sırasında Anadolu'da kendini gösteren hareket hakkında bilgi edinip halkın durumunu öğrenmek ve bilhassa yer yer beliren hoşnutsuzlukların, kargaşalıkların sebepleri üzerinde durup özel görevlerle Sivas'a gönderdi. Burada Paşa'nın Kazım Karabekir Mustafa Kemal'den ayırmak teşebbüsü, kendisi gerektiği gibi aydınlatılmak suretiyle önlendi. Feyzi Paşa İstanbul'a döndü. Dipnot, Kazım Karabekir ve Ali Fuat Cebesoy'un hatıralarının Sivas Kongresi ile ilgili bahislerinde bu hususta tafsilat vardır. Fakat 16 Mart 1920'de İstanbul'un işgalinden önceki günlerde ve işgal sırasında Harbiye Nazırı bulunan Feyzi Paşa'nın Anadolu'ya katılmasından önceki günlerde Kuvayi Milliye Hareketi'ne karşı davranışı ve emirleri o sırada Ankara'da pek müşkül şartlar içinde bulunan Mustafa Kemal için tehlikeli ihtimallere yol açmıştır. Çünkü Harbiye Nazırı'nın Bandırma'da 14. Kolordu Kumandanı Yusuf İzzet Paşa ile Konya'da 12. Kolordu Kumandanı Fahrettin Altay, Bursa'da 56. Tümen Kumandanı ve bir Kuvayi Milliyeci olan Bekir Sami Beyleri, Ankara'ya karşı bir cephe teşkili hususunda emirler verdiği günlerdi. Hem de bu emir İstanbul'dan Bandırma'ya Ali Fuat Cebesoy'a göre bir İngiliz torpidosu vasıtasıyla gönderilmişti. Bu ise girişilen tertibin İngilizlerle de anlaşarak hazırlandığı şüphesini haklı olarak uyandırıyordu. Bu emirlerde Lefke Boğazı'ndaki Kuvayi Milliye, gayri muntazam kıtaat sergerdesinin işi ve diğer mücadeleler ise Anadolu'da bazı sergerdelerin hareketi olarak tavsif ediliyordu. Halbuki Anadolu'da başlayan milli mücadele elbette ki bazı sergerdelerin hareketi değildi. Lefke Boğazı'ndaki kıtaatın başında ise Ali Fuat Paşa vardı. Dipnot Ali Fuat Paşa'nın hatıraları cilt 1 sayfa 321 ila 330. Harbiye Nazırı'nın emrindeki İstanbul'un işgali de mütareke ahkamına münafi, parantez içinde aykırı olmayan bir hareket olarak vasıflandırılmıştır. Dipnot 19 Mart 1920 tarihli şifre sayfa 332 tarih yayınları sayfa 10 934. Hulasa pek az sonra ve başta Feyzi Çakmak olmak üzere her biri milli mücadelenin mücahitleri, önderleri ve üstün kumandanları olacak olan bu değerli askerler, Henüz Ankara'nın safında değil, karşısındaydılar. Dipnot, Marjal Fevzi Çakmak 1876'da İstanbul'da bir topçu albayının oğlu olarak doğdu. İlkokulu Rumeli Kavan'da, Rüştiye'yi Soğukçeşme Askeri Rüştiyesi'nde okudu. Kuleli Askeri İdadisi'ne ve sonra Harbiye'ye girdi. 1895'te Harbiye'den teğmen olarak çıktı ve kurmay sınıfına girdi. Akademiyi 1898'de kurmay yüzbaşı olarak bitirdi. İlk görevi Genelkurmay 4. Şubesidir. Sonra kıtalarda pek başarılı bir çalışma devresi başladı. Bilhassa Rumeli'de, Makedonya ve Arnavutluk bölgelerinde çalıştı. Öyle ki 9 sene sonra albaylığa erişmişti. Eski Osmanlı ordusunda bu terakki bir rekor sayılabilir. 1908 ihtilali onu gene Rumeli'de ve pek nazik bir bölge olan Taşlıca Sancağı'nda, parantez içinde Avusturya-Macaristan sınırı, kumandan ve mutasarrıf olarak buldu. 1911 İtalyan Harbi'nde Adriyatik sahillerini müdafaya verilen Garp ordusu kurmay başkanı oldu. Balkan Harbi seferberliğinde, parantez içinde Eylül 1912, Vardar ordusu kurmay başkanlığında şube müdürüydü. 3 ay sonra ise 5. Kolordu kumandanı oldu. 1914'te bu vazifede rütbesi Tuğgeneralliğe yükseldi, paşa oldu. 1. Dünya Savaşı'nda kol ordusuyla Çanakkale'de vazife aldı. Gelibolu Yarımadası'nın Aralık 1916'da düşman tarafından tahliyesinden bir ay kadar önce de rahatsızlığı dolayısıyla ayrılan Mustafa Kemal Paşa'nın yerine Anafartalar Grup Kumandanlığı'na vekalet etti. Oradan gene 5. Kolordu Kumandanlığı'na geçti. 1919'da ise Kafkas Cephesi'nde 2. Kolordu Kumandanlığı'na geçti. Oradan da Mustafa Kemal Paşa ile halef selef oldu. 1917'de aynı cephede 2. Ordu Kumandanı oldu. Parantez içinde aynı orduda Mustafa Kemal Paşa da kumandanlık etti. Yine 1917'de Suriye cephesinde ve Mustafa Kemal Paşa'nın kabul etmediği 7. Ordu Kumandanlığı makamına tayin olundu. 28 Temmuz 1918'de rütbesi tüm generalliğe yükseltildi. Mütarekeden sonra 1918 sonları ve 1919 başlarında İstanbul'da Genelkurmay Başkanlığı yaptı. 1920 iptidalarında Harbiye Nazırı oldu ve iki kabinede bu vazifede bulundu. İstanbul'un işgalinden pek kısa bir müddet sonra kabineden çekildi ve 8 Nisan 1920'de gizlice Beykoz'dan hareketle İzmit gerileri üzerinden Lefke Boğazı'nda Ali Fuat Paşa karargahına ulaştı ve orada Milli Cepheye katıldı. Lefke'den Ankara'ya hareketi metinde kısaca anlatılmıştır. Ankara'da pek canlı bir şekilde karşılanan Fevzi Paşa, o sırada zaten Gebze Milletvekilliğine seçilmiş bulunuyordu. Mecliste konuştu, sonra kendisine Milli Müdafaa Vekilliği, parantez içinde 3 Mayıs 1920, hatta daha sonra İcra Vekilleri Heyeti Reisliği verildi. İkinci İnönü Muharebesi üzerine Kor Generalliğe terfi etti. 21 Temmuz 1921'e kadar Genelkurmay Başkanlığı'na vekalet etti ve gene İcra Vekilleri Heyeti Reisiydi. Sakarya Savaşı'ndan sonra mecliste bir takdirname ile taltif edildi. 29 Eylül 1922. Büyük zaferi müteakip müşir, mareşal oldu. Aralıksız 23 yıl Genelkurmay Başkanlığı'nda bulundu. 48 yıllık hizmeti vardı, sonra emekli oldu. Emeklilikten sonra siyasi hayata atıldı ve mebus seçildi. Bir aralık Millet Partisi'nce benimsendi. Fakat bu son safhada devamına zaten sıhhati müsait bulunmuyordu. 10 Nisan 1950 Pazartesi sabahı vefat etti. Ancak bu arada milli mücadelenin ve Cumhuriyet devrinin daima ön planda bir şahsiyeti olacak olan Albay İsmet Bey, parantez içinde İnönü, Ankara'ya varmış bulunuyordu. Albay İsmet Bey, Mustafa Kemal'in karargahında misafir edilmişti. Az sonra da yeni devletin ilk kabinesinde Erkan-ı Harbiye-i Umumi Vekili olarak vazife alacaktı. Şimdi biz gene olayları izleyelim ve bunların nihayet nasıl mutlu bir sonuca vardığını görelim. Fevzi Paşa'nın Harbiye Nazırı olarak 19 Mart 1920'de yukarıda görevleri belirtilen kumandanlara ulaşan emrinin bir talihsizliği de bu emrini İstanbul'dan Bandırma'ya Ali Fuat Paşa'nın kaydettiği gibi bir İngiliz torpidosuyla ulaştırılmış olmasıydı. Cilt 1 sayfa 328. Emrin hele son cümlesi çok kesindi. Mütareke şeraitine münafi, parantez içinde aykırı, olmayan İstanbul'un işgali yüzünden Anadolu'da bazı sergerdilerin hareketlerinin menafi-i hakikiye-i Osmaniye'ye muhalif olduğu ve Anadolu'da taraf-ı şahaneden, parantez içinde padişah tarafından mansup, parantez içinde tayin edilmiş, en kıdemli kumandan olan Yusuf İzzet Paşa'nın Harbiye Nazırı namına bu emri bütün kıtaata tebliğ etmesini ve bütün ordunun İstanbul hükümetini tanımasının teminini rica ederim. Öne sürülen görüş sert ve tehlikeliydi. Çünkü Mustafa Kemal artık asker değildi. Orduyu Anadolu'daki en kıdemli generalin padişah iradesiyle tayin olunmuş bir üstün etrafında toplanmaya çağırmak tesirli olabilirdi. Neticede Mustafa Kemal ve Anadolu hareketi havada kalabilirdi. Şekil, ordu disiplinine ve askeri geleneğe uyuyordu. Nitekim sonraları İstiklal Harbi'nin kahraman şahsiyetlerinden biri olan Fahrettin Bey, O günlerde Konya'da aynı gerekçeyi ileri sürerek Balıkesir'de Yusuf İzzet Paşa'ya itaatini bildirdi. Fakat Mustafa Kemal de uyanıktı. Milli mücadelenin bir şansı olarak bu büyük tehlikeli emri çıkaran Harbiye Nazırı Feyzi Paşa'nın kısa bir zaman sonra ve beklenmeyen bir anda milli mücadele saflarına kazanılmasıyla mesut bir neticeye ulaştı. Böylece İstanbul'un bu yenilgisi padişahın ağır yıldırıcı yenilgilerinden biri oldu. Olayları şöyle özetleyelim. İstanbul'da Harbiye Nazırı Feyzi Paşa'dan gelen emir, Bursa'da 57. Tümen Kumandanı Bekir Sami Bey tarafından fiilen reddedildi. Fazla olarak bu emri kendisine tebliğ eden ve o sırada Bandırma'da bulunan 14. Kolordu Kumandanı Yusuf İzzet Paşa'ya, icap ediyorsa Ankara'da temsil heyetiyle temas ederek meselenin hal ve tanzim edilebileceğini arz ederim şeklinde cevap vermekle kendisinin temsil heyetine fiilen bağlılığını bildirmiş oldu. Aynı zamanda bu tümenin yaveri Selahattin Bey, parantez içinde Selahattin Yurdoğlu, alınan bu emri ve aydınlatıcı bilgileri bir şifreyle hem Ankara'da Mustafa Kemal hem Lefke'de Ali Fuat Paşalara ulaştırdı. Ali Fuat Paşa o anı şöyle anlatır. Dipnot Ayrıntılı Bilgiler İlhan Selçuk'un Yüzbaşı Selahattin Romanı isimli iki ciltlik eserinde. Kendileriyle anlaşmış olduğumuzu sandığım Harbiye Nazırı Fevzi ve 14. Kolordu Kumandanı Yusuf İzzet Paşalara, Miralay, parantez içinde Albay, Fahrettin Bey, Altay, İstanbul'un işgalinden sonra almış oldukları minfi vaziyette ısrar ettikleri takdirde bilmeyerek düşmanlarımızın safında yer alacaklardı. Bu kumandan arkadaşların vaziyetlerini bir an evvel düzeltmek zorundaydık. 21 Mart'ta Mustafa Kemal Paşa ile vaziyeti gözden geçirdik. Yusuf İzzet Paşa ile Fahrettin Bey saflarımızda yerlerini aldıkları takdirde Harbiye Nazırı Feyzi Paşa'nın emirlerini infaz edecek bir kumandan kalmayacaktı. Önce Fahrettin Bey'in etraflı bir yazıyla aydınlatılması yoluna gidildi. Fakat durum daha süratli ve kesin hareketleri emrediyordu. O zaman iş şöyle gelişti. Konya'da Fahrettin Bey işinin yola konulması, o sırada Denizli'de bulunan Albay Refet Bey'e, parantez içinde General Refet Bey'le bırakıldı. Refet Bey oynak zekalı, hareketli bir insandı. Pratik ve süratli davrandı. Çünkü bazı tümen kumandanları da Fahrettin Bey etrafında birleşmek eğilimini gösteriyorlardı. Tam o sırada Harbiye Nazırı Feyzi Paşa, 25 Mart 1920 tarihli yeni bir emiriyle İtilaf Devletleri kuvvetlerine ve bilhassa İngiliz kıtalarına karşı her türlü iyi muamelede bulunulmasının teminini bildiriyor ve Lefke Boğazı'ndaki gayrimuntazam kıtaat sergerdesinin İngilizlere karşı tazyikini suçlayan telgrafını çekmiş bulunuyordu. Dipnot, bu emir Ali Fuat Paşa'nın hatıralarının 1. cilt sayfa 328-329'unda yayınlanmıştır. 26 Mart 1920'de Konya hakkında Refet Bey'den can sıkıcı bir haber daha geldi. Fahrettin Bey'in karargahına bulunduğu Konya'da ahali Ankara Millet Meclisi'ne vekillerini göndermek istemiyorlardı. Durum karışıktı. Dipnot, General Fahrettin Altay bu cildin bu son baskısından önce hazırlanan 10 Yıl Savaş 1912-1922 ve sonrası adı altında yayınlanmıştır. İnsel Yayınları 1970 İstanbul. Bu hatırat birçok yönlerden faydalıdır. Bu arada ve yukarıda değinilen kumandanlar buhranı sırasında Konya'da 12. Kolordu kumandanı iken içinde yaşadığı şartlar ve kendisine bunları değerlendirme şekilleri de verilmiştir. Bu bilgilerde Fahrettin Altay'ın bilhassa İstanbul'la Ankara arasında zaruri olarak tereddütler geçirdiği açıklanmaktadır. Durum karışıktı. Fazla olarak Konya'da Fahrettin Bey'in Sivas'ta bulunan 3. Kolordu Kumandanı Selahattin Bey'le de önemli muhabereleri Kayseri'den Ankara'ya bildirilmişti. Fahrettin Bey şöyle yazıyordu. Bağlı bulunduğum makam-ı hilafet ve harbiye nezaretiyle muhabere edemediğimden dolayı benden büyük rütbeli ve kıdemli birisinin mahiyetine girmeye karar verdim ve en kıdemli olarak da 14. Kolordu Kumandanı Çerkes Yusuf İzzet Paşa'dan başkasını bulamadığımdan onun emrine girdim. Selahattin Bey bu telgrafta İstanbul'la bağlantı kuruluncaya kadar Ankara ile temasın lazım olduğu ve Yusuf İzzet Paşa'ya müracaatta isabet olmayacağı cevabını vermiştir. Fakat Refet Bey 3-4 Nisan gecesi başardığı bir olup bittiğiyle düğümün esasından çözülmesini başarmıştır. O gece Konya civarında Sarayönü istasyonuna mahiyetinde bir Kuvayi Milliye müfrezesiyle varan Refet Bey, Konya'da Fahrettin Bey ile muhabere ederek kendisiyle Konya valisinin ve Konya ileri gelenlerinin karşılıklı konuşmak üzere trenle Sarayönü'ne gelmelerini rica etmiştir. Bu ricasını kabul ettirmeyi başarmıştır. Bunun üzerine Konya valisi Supi Bey ile Kolordu Kumandanı Fahrettin Bey ve 15 kadar Konya ileri geleni trenle Sarayönü'ne gelmişlerdir. Fakat orada iyi karşılanan heyet, bir vagonda müzakere edecekken tren Refet Paşa'nın emriyle harekete geçirilmiş, ertesi gün Ankara'ya ulaştırılmıştır. Bu zoraki seyahat sonunda iyi netice verdi. Önce Fahrettin Bey'in yerine İsmet Bey Kolordu Kumandanı tayin olundu ve vali bir müddet için görevinden çekildi. Fakat Mustafa Kemal bu heyetle Ankara'da etkili konuşmalarda bulundu. Onları kazandı. Konya'dan getirilenler memleketin ahval ve milli cidalin zorunlulukları üzerinde iyice aydınlatıldılar. Onun üzerine karşılıklı görüş birliğine varıldı. Hele son büyük taarruzda Süvari Kol Ordusu kumandanı olarak büyük başarı kazanan Fahrettin Bey, milli cephede ve sonuna kadar nice sorumluluklar yükleneceği şerefli yeri aldı. Diğer zabitler de işi kavradılar. Fahrettin Bey ve arkadaşları gene Konya'ya döndüler, işlerinin başına geçtiler. Yusuf İzzet Paşa'ya gelince, onun da başına buna benzer bir hal geldi. O sırada Bursa'da bulunan Yusuf İzzet Paşa, 13 Nisan 1920 günü Bursa'daki 56. Tümen Kumandanı'nın malumatı altında, tümen yaveri Selahattin Bey'in tertibiyle ve askeri saygı gösterilerek bir arabaya bindirilmiş ve gene saygılı bir muhafaza altında Ankara'ya sevk olunmuştur. Yusuf İzzet Paşa da Ankara'da Konya heyeti gibi anlayışla karşılandı. Kendisine vaziyet izah edildi. O da bu aydınlanan şartlar karşısında milli mücadeleye katılmaktan başka çare bulunmadığını gördü ve o günden sonra bu safta önemli vazifeler aldı. Bu suretle 25 gün kadar süren kumandanlar hadisesi de bu şekilde kapandı. Daha sonra da şaşırtıcı bir şey oldu.